Işık teknolojisi uzun bilimsel çalışmaların ürünüdür. Bir düğmeye dokunarak kesintisiz bir biçimde aydınlanmak çoğu zaman bizim için çok sıradan bir olay gibi gelir. Oysa elektrik enerjisinden faydalanarak aydınlanmak bilim adamlarının uzun ve yorucu araştırmaları sonucu mümkün olmuştur. Bizim için aydınlanma ile eşdeğer bir anlam taşıyan ampulle ilgili olarak pek çok kişi bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Yapılan ilk ampuller oldukça kısa ömürlüdür. İngiliz Joseph Swan ve Amerikalı Thomas Edison 1878 ve 1879 yıllarında birbirinden habersiz olarak zamanlarının en dayanıklı ampullerini yapmışlardı. Bu ampullerin kullanım ömürleri ancak 12 ila 13 saat kadardı. Ampullerde kullandıkları tel ise kömürleşmiş pamuk lifiydi, yani karbon elementiydi. Daha sonra 1880 yılında Edison kömürleşmiş bambu lifinden 40 saate kadar dayanan ampulü yaptı. Edison'un ampullerindeki sorun filament telinin ömrünün kısa olmasıydı. Kullandığı karbon lifleri 2675 derecede ışık saçıyordu. Bu karbon lifleri kısa sürede buharlaşarak inceliyor ve kopuyordu. Çözüm düşük sıcaklıktı. Fakat bu da az ve loş ışık demekti. Diğer mucitler de çalışmalarını sürdürdüler. 1898'de Carl filaman olarak erime derecesi 2700 derece olan osmiyumu kullandı. 1903'te Siemens ve Halske tantalumu kullandı. Erime noktası 2996 dereceydi. Fakat hiçbirisi bugün kullandığımız ampuller gibi değildi. Nihayet 1906 ile 10 yılları arasında General Electric firması ve William College bugünkü modern ampullerde kullanılan tungsten filamanlı ampulü geliştirdi. İşte o gün bugündür bu ampulleri kullanıyoruz. İnsanlar yıllardır sarı ışık kullanarak aydınlanmıştır. Bu ışık elektrik enerjisiyle elde edilir. Şüphesiz aydınlanma için ampulün var olması yeterli değildir. Ampulde ışığa çevrilecek elektrik enerjisi için ciddi bir mühendislik altyapısına ihtiyaç vardır. Barajlarda elektrik üretilmesi ve bu elektriğin kablolarla evlerimize kadar gelmesi gereklidir. Tabii bu arada elektrik niteliğini yitirmemeli, yolda kaybolup gitmemelidir. Bunların hepsi uzun bilimsel araştırmaların sonucu mümkün olmuştur. Uzun yıllar boyunca aydınlanma için kullanılan sıradan ampuller aslında çok enerji harcamaları nedeniyle verimsiz olarak kabul edilirler. Enerjinin %10'u ışığa çevrilirken %90'ı ısıya çevrilir. Oysa ışıktan maksimum verim elde eden ve neredeyse hiç enerji kaybetmeyen canlılar vardır. En bilineni ateş böcekleridir. Bilim adamları sürdürdükleri araştırmalar ve çalışmalarla ateş böceklerinin ürettikleri kadar verimli bir ışık üretmeye çalışmaktadırlar. Ateş böceklerinin ışığı karınlarında bulunan fotosit adlı özel hücreler tarafından üretilir. Işık hücresi anlamına gelen fotosit, bünyesinde iki ayrı kimyasal madde barındırır. Lüsiferin ve lüsiferaz. Işık hücresine oksijen gönderildiğinde bu iki kimyasal magnezyum ve ATP adlı iki yeni kimyasalla birleşir. ATP, bütün canlıların hücrelerinde enerji olarak kullandıkları bir bileşimdir. Bu bileşim çok yüksek enerjili bir maddeye dönüşür. Bir müddet sonra enerjisini kaybederek normal hale döner. Bu arada kaybolan enerji de ışığa dönüşür. Bu olayda oksijen tıpkı bir musluktaki suyun akışını belirleyen vana gibi işlev görür. Böcek soluk aldıkça ışık yayabilir. Ateş böceğindeki ışık yayma sistemi bu kısa anlatım nedeniyle size basit görünebilir. Ancak gerçekte bu sistem oldukça kompleks ve birbiriyle bağlantılı gerçekleşen işlemler dizisi sonucunda çalışır. Bu, bizim kullandığımız ışık üreten sistemlere kıyasla o kadar başarılıdır ki, bilim adamları hemen bu sistemi taklit etmek için çalışmaya başlamışlardır. Bugün ortadan kırıldığında ışık yayan çubuklar, ateş böceklerini taklit edilerek yapılmıştır. Birçok biyokimya uzmanı ve doktor da daha sağlıklı tahliller yapmak için lüsiferinin ışık yaymadaki özelliğinden yararlanmaktadır. gerçekte bir canlının ışık üretmesi, aynı zamanda da bu ışığın ısısından etkilenmemesi son derece şaşırtıcıdır. Çünkü bilindiği gibi günümüz teknolojisiyle gerçekleştirilen ışık üretiminde mutlaka bir sıcaklık açığa çıkar ve bu sıcaklık da dışarıya ısı enerjisi olarak verilir. Dolayısıyla bu durumda ışık üreten canlıların kendilerinin de bu yüksek ısıdan zarar görmeleri gerekmektedir. Oysa ışık üreten canlılar kendi ürettikleri sıcaklıktan hiç etkilenmezler. Genellikle bu canlılar ışık ürettikleri sırada çok fazla miktarda bir sıcaklık da açığa çıkmaz. Soğuk ışık denen bir tür ışık üretirler. Vücut sistemleri buna uygun olarak yaratılmıştır. Bir ateş böceği düşünün. Kömür ya da su gibi kaynaklardan potansiyel enerji elde edebileceğini keşfetmiş olsun. Sonra tek başına bu potansiyeli elektriğe çevirecek elektrik santrali için gerekli tüm mühendislik bilgilerini edinsin. Dahası bu bilgileri inşaat tekniklerini kullanarak yaptığı santral ile hayata geçirsin. Santralden elde ettiği elektriği iletmek için kablolarda bakır madenini kullanması gerektiğini bilsin. Elektriği son kullanacak noktaya ulaştırmak için kabloların kesitlerini, rüzgara ve kara karşı dayanım güçlerini hesaplayabilsin. Elektriğin kayba uğramaması, verimlilikle nakledilebilmesi için yüksek gerilim merkezlerini hesaplasın ve inşa etsin. Evlere giden elektriği kullanmak için anahtarları ve lambaları tasarlasın. Böyle bir ateş böceği bizde ne kadar hayranlık uyandırırdı, değil mi? İşte Allah'ın tüm bunların benzerlerini ateş böceğinin küçücük bedenine sığdırması da çok daha hayranlık vericidir. Bu canlılara kullanabilecekleri niteliklerde ışık üretebilecekleri sistemleri veren, bu sistemlerin devamlılığını sağlayansa elbette canlıların kendileri değildir. Tesadüfler sonucunda ışık üretebilecek ve bu üretimi yaparken canlının kendisine hiçbir zarar vermeyecek kompleks organların ortaya çıkması da mümkün değildir. Işık saçan tüm canlılar Allah'ın üstün yaratma sanatının delillerindendir. Allah sonsuz bilgi, akıl ve kudretinin delillerini yarattığı canlılar vasıtasıyla bizlere tanıtmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Sanılanın aksine ışık üretmek sadece ateş böceklerine özgü değildir. Ateş tilkisi adıyla tanınmış bir mantar. Toprak üzerinde yaşayan bazı kurtçuklar, salyangozlar ve birçok kın kanatlı ışık teknolojisini kullanır. Ama yine de ışık teknolojisinin en çarpıcı örneklerine okyanuslarda rastlayabilirsiniz. Deniz anaları, deniz kestaneleri, balıklar ve bazı kabukluların kullandıkları ışık teknolojisi bilim adamlarında hayranlık uyandıracak kadar üstündür. Tüm bu canlıların ışık yaymak için kullandıkları teknik birbirlerine benzese de tamamen aynı değildir. Ama şurası da bir gerçektir ki onlar bizim gibi dev elektrik santralleri, jeneratörler ya da piller kullanmazlar. Onlardaki ışık teknolojisinde bizim kullandığımız sistemlerin sahip olduğu hiçbir dezavantaj bulunmaz. Ne gürültü, ne kesinti, ne ısı yayma, ne de zararlı atıklar. Yakamoz, bazı canlıların ışık yayma kabiliyetiyle açıklanabilecek olan muhteşem bir görüntüdür. Peki, bu muhteşem görüntünün arkasındaki sırlar nelerdir? deniz hayvanlarından özellikle derin deniz canlıları bazı fizyolojik olaylar sonucu ışık verirler. Bu tür biyolojik enerji olarak değerlendirilebilecek olan bu olay biyolüminesans olarak adlandırılır. Enzimlerin denetimindeki bir takım kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi sonucu açığa çıkan bu ışığa soğuk ışık adı da verilmektedir. Deniz ekosisteminde yaşayan yaklaşık 300 cinse ait binlerce türde ışık verme yeteneği mevcuttur. Bu özellik bazı tek hücreliler, süngerler, deniz anaları, mercanlar, çeşitli solucanlar, kabuklular, derisi dikenliler, yumuşakçalar, tulumlular ve balıklarda görülür. Tarakjeller isimli canlı, tıpkı deniz anaları ve deniz anemonları gibi hassas canlılardandır. Genellikle mikroskobik bitkiler ve küçük deniz hayvanları ile beslenirler. Bazıları avlarını tıpkı balık oltası gibi suda hareket eden yapışkan dokungaçlarıyla yakalar. Bir başka türünse çok geniş bir biçimde açılabilen ve diğer tarakjelleri de dahil olmak üzere pek çok canlıyı yutabilen ağızları vardır. Tarakjellerinin vücudunda sıra halinde ince tüyler bulunur ve hayvan bu tüylerini suda kendini ileri doğru itebilmek için kullanır. Bundan başka hemen hemen bütün tarakjellerin sırtında tıpkı dikiş yerine benzeyen şeritler halinde ışık üretebilen hücreler bulunmaktadır. Türlerinde kendi içlerinde ilginç özellikleri vardır. Örneğin kırmızı tarakjeller dokunulduğunda parlar. Aynı zamanda suya parıldayan ışıklı taneler bırakabilir. Bu, düşmanlarından kurtulmak için kullanılan bir şaşırtma yöntemidir. Deniz yıldızları, deniz kestaneleri, tüylü yıldızlar gibi canlılar dikenli hayvanlar olarak adlandırılır. Bu hayvanların birçoğunun derisi savunma amacıyla kullandıkları keskin dikenlerle kaplıdır. Deniz kıyılarında, mercan kayalıklarında ve deniz yataklarında yaşarlar. Bu canlılar da düşmanlarından korunmak için kendi ışıklarını üretirler. Parlak kollara ya da omurgalara sahip olan bu canlılar kendilerine saldırı olduğunda suda ışık bulutları oluşturabilir. Korunmak için ışık üreten canlılara başka bir örnek olarak da bir deniz yıldızı türünü verebiliriz. Bu deniz yıldızı deniz yüzeyinin yaklaşık 1000 metre dibinde yaşamaktadır. Kollarının ucundan parlak yeşil mavi ışıklar saçar. Işıklı uyarısı düşmanlarına kötü bir tadı olduğunu bildirmek içindir. Yine başka bir deniz yıldızı türü ise kendisine saldırıldığında parlamaya başlar ve düşmanı uzaklaştırmak için kollarından birini düşmana doğru fırlatır. Bu deniz yıldızının kullandığı önemli bir savunma taktiğidir. Kopan kolun beyaz ışık saçmaya devam etmesi düşmanının dikkatini kola yöneltir. Deniz yıldızı da bu sırada kaçar. Canlılardaki ışık üretme mekanizmaları da görüldüğü gibi Allah'ın yaratışındaki muhteşemliğin örneklerindendir. Allah hiçbir örnek edinmeksizin yaratandır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Yakamoz, halk arasında ay ışığının sudaki yansıması olarak bilinir. Oysa tek hücreli planktonik organizmalar tarafından meydana gelen enzimsel bir olaydır. Planktonlar, dalgaların kıyıya vurması, insanların ve balıkların yüzmesi, sudaki kürek hareketleri gibi mekanik uyarılardan etkilenerek ışık verirler. Bu, biyolojik ışık gündüzleri güneşin etkisiyle görülmez. Bu nedenle pırıltılar ancak geceleri görülebilir. Kırmızı su, red tide olayı. Bir ya da birden fazla fitoplankton türünün aniden artışı sonucunda deniz suyu kırmızı ya da kahverengimsi bir görünüm alır. Bu olaya red tide, kırmızı su adı verilir. Bu türler gündüzleri denizin kırmızı olmasına yol açarken geceleri de ışık verirler. Red tide esnasında bu canlıların ortama verdiği toksinler filtrasyon yaparak beslenen kabuklu deniz ürünleri tarafından absorbe edilir ve bu organizmalar zehir özelliği kazanır. Bu organizmaları yiyen canlılarda zehirlenmeye yol açar. Midye zehirlenmesi yakamozun bir örneğidir. Bir deniz omurgalısı olan yumuşakçalarda biyolojik ışığın tüm şekillerine rastlamak mümkündür. Lüminesans hücre içi, hücre dışı ve bakteriyel lüminesans olmak üzere 3 şekilde meydana gelir. İlk iki kategoride lüminesans canlının kendi biyokimyasal reaksiyonlarına bağlı olup fotosit ya da fotofor denilen ışık hücrelerinde yani hücre içi veya parlama özelliğine sahip bir dış salgı yani hücre dışında şeklinde gerçekleşir. Bazı türlerde ise ışık saçan bakteriler kendilerine beslenecekleri bir konak olarak canlının bir doku veya organına yerleşir. Bakteri ile bu canlılar ortak yaşam yani simbiyoz sürerler. Bakteri yerleştiği canlının sağladığı olanaklarla barınma ve besin ihtiyacını karşılarken bu canlıya da düşmanına karşı korunması, geceleri yolunu bulabilmesi ve avlanabilmesi gibi imkanları veren ışığı sağlar. Pek çok yumuşakça türü henüz tam olarak incelenmemiş ışık organına sahiptir. Deniz anaları da ışık saçar. Planktonik organizmaların çoğu renksiz ve şeffaftır. Lüminesans özelliği sadece belli organlara özgüdür. Şeffaf olan deniz anaları bu duruma örnektir. Vücutlarında sadece göz, bağırsak, eşey organları ve kaslar renkli olup kırmızı, mavi ve mor olarak görülürler. Bu organizmaların düşmanlarından korunmaları ancak kırmızı renkli lüminesansla sağlanabilecektir. Çünkü kırmızı saçan deniz anasını gören düşmanları onu uzak durmaları gereken bir canlı zannederler. Türkiye denizlerinde yaşayan bazı mürekkep balıklarının mekanik bir uyarıya bağlı olarak salgıladıkları mürekkep ışık saçmaktadır. Bu ışığın kaynağı mürekkep kesesinin içinde gömülü olan lüminesans bezidir. Denizlerin derinlerinde yaşayan filiz türü midyelerde bulunan lüminesans bezlerindense mavi renkli ışık saçan iplikli bir salgı salgılanmaktadır. Omurgalı canlılar grubuna giren balıklarda lüminesans yalnızca kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıkların deniz formlarında görülür. 500 metreden daha derinde yaşayan balıkların %40'ının biyolüminesans özelliği vardır. Lüminesans, fotofor denilen lüminesan organlarca oluşturulur. Bu organlar genelde deride bulunur. Fener balığı derin deniz balığıdır. Bunlar da alttan yaklaşacak düşmanlar tarafından fark edilmelerine yardımcı fotoforlar bulunur. Fener balığı havanın karanlık olduğundan emin olduğunda avını aramak için yola koyulur. Çünkü ışık olduğunda kendisini gören avları kaçar. Karanlıkta avını yakalayabilmek için kendi ışığını kullanır. Fener balığının sahip olduğu parlak ışığın kaynağı balığın gözlerinin altındaki organlardadır. Bu organlarsa balığın kanına karışan oksijen ve şekerle beslenen ışık saçan bakterilerle doludur. Tek bir fener balığı bir odayı aydınlatabilecek kadar güçlü bir ışığa sahiptir. Kuşkusuz ki bu canlıların ışık saçtıklarında avlanmalarının kolay olacağını, düşmanlarının onlardan korkacağını bilmeleri imkansızdır. Her ne kadar biyolüminesans fizyolojik bir konu olarak algılanıyorsa da oluşan kompleks lüminesans organlarının hem kıkırdaklı hem de kemikli balıklarda nasıl geliştiğinin bir anlamı olmalıdır. Balığın dış yüzeyindeki renkli desenler, türlerin birbirlerini fark etmesi ya da dişi ve erkek bireylerin birbirlerini fark etmesi bakımından gündüzleri önem taşır. Geceleri ise bu görevi ışık hücreleri yani fotoforlar üstlenir. Işığın farklı şiddetlerde kullanılmasıyla türler birbirlerini tanıyabilir. Soğuk ışık, etrafı aydınlatmak, cezbetmek, avlanmak, düşmanı uyarmak, şaşırtmak için kullanılabilir. Ani bir ışık yayma davranışı, flaş gibi, kurbanının kaçmasına yardımcı olur. Bilim adamlarının üstün teknolojik imkanlara rağmen çalışma sistemini tam olarak çözemedikleri biyolüminesans olayı bu canlılar tarafından milyonlarca yıldır yapılmaktadır. Bir canlının sahip olduğu ışıkla tehlikelerden korunması, geceleri kolayca avlanması ve yolunu bulabilmesi elbette büyük bir kazançtır. Peki, bu canlılar bütün bunları nasıl akıl eder? Son derece şuurlu işlemler gerçekleştiren ve oldukça kompleks biyolüminesans sistemini milyonlarca yıldır kullanabilen bu canlılar, bu bilgiyi nereden almışlardır? Daha da önemlisi, gözle görülmeyecek kadar küçük olan bakteriler, bu canlıların kendileri için iyi bir konak ve besin kaynağı olduğunu nereden bilmektedir? Büyük bir ilim ve kudret gerektiren bu özellikler, bu canlıları Allah'ın yarattığını bize kanıtlayan delillerdir. Bu canlılarda, yeryüzündeki bütün canlı cansız varlıklar gibi Allah'ın ilhamıyla hareket eden varlıklardır. Vücutlarında kusursuz bir tasarım olan tüm bu canlılara, aklı, karar verme ve uygulama yeteneğini ilham eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Denizlerdeki bu göz alıcı güzellikler, Yüce Allah'ın benzersiz yaratışının birer ürünüdür. Allah, gücünün sınırsızlığını bir ayette şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, Allah oğul edindi. O bu yakıştırmadan yücedir. Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, O'na yalnızca ol der. O da hemen oluverir.